Ayrım 12. Kin, Robert Ludlum. Sayfa 146. Hayatını kurtaranları ele verdin sen. Gözlerini açınca etrafı seçer gibi oldu. Sol kolu veya omzu yanar gibiydi. Dokunacak oldu fakat daha çok acı duydu. Önünde duran belirsiz şekil, antidotun etkisini duyuyorsunuz dedi. Bu biraz şişme yapar ama zararsızdır. Fontin etrafını daha iyi görmeye başladı. Beton zeminde oturuyordu, sırtı taş bir duvara dayalıydı. Karşısında belki 6 metre ilerideki duvarın önünde bir adam vardı. Geniş bir tünelde, yüksek bir platformun üstündeydiler herhalde. Etrafı duvarlardaki eski meşale halkalarına takılı kalın mumlar aydınlatıyordu. Fontin karşısındaki adama dikkatle baktı. Siyah elbiseli, beyaz yakalıklı bir rahipti. Saçı yoktu ama yaşlı değildi. Aslında 45-50 yaşındaki adamın başı kazınmıştı. Yüzü ve vücudu sıskaydı. Rahibin yanında Alman üniformalı adam duruyordu. Alman subayı taklidi yapan iki Yunanlı da tünelin karşısındaki demir kapının önündeydiler. ''Seni Montbéliard'dan beri izliyoruz. Londra'dan 1000 mil uzaktasın. İngilizler seni koruyamazlar. Güneye çıkan ve onların hiç bilmediği yollarımız var.'' ''İngilizler mi?'' Fontin rahibe bakarak durumu anlamaya çalıştı. ''Siz Zenope mezhebinden misiniz?''
''Evet.
Neden İngilizlerle savaşıyorsunuz?''
''Çünkü Brevoort yalancının biri. Verdiği sözü tutmadı.''
Brevoort mu? Victor aptallaşmıştı. Hiçbir şeyin anlamı yoktu. Siz çıldırmışsınız. O her şeyi ama her şeyi sizin için yaptı.
Bizim için değil, İngiltere için. O kasayı İngiltere için istiyor. Bunu Churchill emretti. Bu 100 ordudan daha kuvvetli bir silah ve hepsi de bunu biliyorlar. Bir daha o kasayı göremeyeceğiz.
Keşişin gözleri ateş saçıyordu. Buna inanıyor musunuz?
Zenope keşişi ahmaklık etme diye gürledi. Brevoort sözünü tutmayınca biz de Maginot şifresini çözdük. Gelen haberleri ele geçirdik. İki aradaki diyelim yazışmalar elimize geçti.
Siz delisiniz. Fontin düşünmeye çalıştı. Anthony Brevoort ortadan kaybolmuş. Aylardır ondan bir ses çıkmamıştı. Montbéliard'dan beri peşimde olduğunuzu söylediniz. Neden? İstediğiniz şey bende değil. Bunu hiçbir zaman elime geçirmiş değilim. O tanrının belası tren konusunda da bir şey bilmiyorum.
Keşiş hafif sesle Mihailovic sana inanmış dedi ama ben inanmıyorum.
Petri de. Victor birden Loch Torridon'un uçurumunun kenarında intihar eden genç keşişi hatırladı.
Adı Petri de değildi.
Fontin onu siz öldürdünüz diye çıkıştı. Tetiği sanki siz çekmişsiniz gibi onu öldürdünüz. Çıldırmışsınız, hepiniz delisiniz.
Başarısızlığa uğradı. Bu durumda ne beklendiğini biliyordu.
Hastasınız. Dokunduğunuz her şeyi de mikropluyorsunuz. Bana inanmıyorsunuz. Fakat size son kez söylüyorum. İstediğiniz bilgi bende yok.
Yalancı!
Delisiniz.
O halde neden Lübok'ta dolaşıyorsun? Bunu söyle. Signor Fontini Cristi, neden Lübok?
Victor bu adı duyunca birden irkildi. Onun yaptığı işleri biliyorsanız bu sorunun cevabını da biliyorsunuz demektir.
Keşiş alaylı alaylı sordu. Loch Torridon mu?
Daha önce Lübok'u tanımıyordum. Kendisinin işini yaptığını biliyorum sadece. O bir Musevi ve büyük tehlikelere atılıyor. Zenope'nin keşişi,
o Roma hesabına çalışıyor diye haykırdı. Roma'ya bir öneri götürüyor. Daha doğrusu senin önerilerini.
Victor şaşkınlığından söyleyecek söz bulamadı. Keşiş etkileyici bir sesle konuşmasını sürdürdü.
Tuhaf değil mi? İşgal altındaki topraklarda o kadar adam içinden yardımcı olarak Lübok seçiliyor. O da Montbéliard'a geliyor. Buna inanmamızı mı bekliyorsun?
Neye inanırsanız inanın, bu çılgınlık. Keşiş yine bağırdı.
Bu ihanet. Aslında Lübok telefonu eline alıp Berlin'dekilerin yarısına şantaj yapabilecek bir sapık. Hele senin gibi birinin böyle bir canavarın yanında çalışan bir köpeği.
Fontin, yere yat. Bu tiz sesle verilen emir tünelin ağzından gelmişti. Lübok'un tiz çığlığı keşişin bağırmasını bastırmıştı. Victor kendisini yere atarak yuvarlandı. Yukarıdan geçen kurşunların vızıltılarını duyuyordu. Sonra susturucu takılmamış lugerler gök gürültüsü gibi sesler çıkararak patladılar. O hafif ışıkla Lübok'la birlikte birkaç kişinin hızla nişan alıp ateş ettiklerini gördü. Her şey birkaç saniye içinde olup bitti. Zenope'nin keşişi yere yıkılmıştı. Boynundan vurulmuş, kulağı da kopmuştu. Ölmek üzere olan adam sürüne sürüne platformun kenarına gelerek Fontin'e baktı. Hırıltılı bir sesle fısıldadı.
Biz düşmanların değiliz. Tanrı aşkına o belgeleri bize getir.
Son defa hafif bir patlama oldu ve keşişin sabit bakan gözlerinin üstünden kafatası havaya uçtu. Victor birinin kendisini kolundan tutarak çektiğini hissetti. Lubok ayağa kalk diye emretti. Silah sesleri duyulmuş olabilir. Koş! Birlikte koşarak tünele daldılar. Lubok'un öndeki adamlarından birinin elindeki feneri karanlıkları yardı. Adam Polonya dilinde talimat verdi. Lubok da bunları yanında koşan Fontine iletti.
200 metre ileride bir keşiş mağarası varmış. Orada güvende olacağız.
Ne varmış?
Lubok soluk soluğa keşiş mağarası diye tekrarladı. Kazimir'in geçmişi yüzyıllar ötesine dayanır. O zamanlar böyle yollardan kaçarlarmış.
Ellerinin üstünde emekleyerek kayaların içine oyulmuş karanlık dar bir yoldan geçtiler. Bu yol mağaraya çıkıyordu. Hava birden değişti. Karanlıkların gerisinde temiz havanın girmesini sağlayan bir açıklık vardı anlaşılan. Victor hemen seninle konuşmam gerek dedi.
Sorularını cevaplandırayım. Kaptan Hans Neumann, Gestapo'da bir kuzeni olan sadık bir Nazi. Oberst Scheiner der de yerinde yoktu. Bu iş hoşumuza gitmedi. Bir tuzak olduğunu anladık. Seni tünelde bulacağımızda hiç aklımıza gelmedi. Talihimiz yardım etti. Biz 7. bloğa gidiyorduk.
Lubok arkadaşlarına döndü. Önce onların dilinde konuşup sonra bu sözleri Fontine iletti.
Burada bir çeyrek kadar bekleyeceğiz. Bu bize yeter. Sonra 7. bloktaki randevumuza gideceğiz. İşini tam vaktinde halledebileceksin.
Fontine Lubok'u kolundan yakalayarak yeraltı örgütünün üyelerinden uzaklaştırdı. Adamlardan ikisi el fenerlerini yakmışlardı. Victor böylece orta yaşlı kuryenin yüzünü görebildiğine memnundu.
Bu bir Alman tuzağı değildi. O adamlar Yunanlıydılar. Biri keşişti.
Lubok sakin sakin sen çıldırmışsın derken gözleri anlamsızdı.
Zenope'den gelmişlerdi.
Nereden?
Söylediğimi duydun.
Duydum ama neden söz ettiğine dair en ufak bir fikrim bile yok.
Tanrı belanı versin Lubok, sen kimsin?
Şükürler olsun, pek çok kimseye pek çok değişik şey ifade ediyorum.
Victor sarı saçlı çeki ceketinin yakasından tutarak sarstı. Lubok'un gözlerinde birden buz gibi bir hiddet belirdi.
Senin Roma hesabına çalıştığını söylediler. Roma'ya önerileri iletiyormuşsun. Hangi önerileri? Bunun anlamı nedir?
Çek mırıldandı, bilmiyorum.
Kimin hesabına çalışıyorsun?
Pek çok kimse hesabına çalışıyorum. Nazilerin aleyhine. Bilmem gereken de bundan ibaret. Senin sağ kalmanı ve işlerini görmeni sağlayacağım. Bunu nasıl yaptığım seni ilgilendirmez.
Selanik konusunda bir şey bilmiyor musun?
Bu Ege denizinde bir kent. Şimdi ellerini üstümden çek.
Fontine oralı olmadı. Belki konuştuğum pek çok insanlardan bazıları Selanik'ten gelen trenle ilgilenirler.
Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey. Hiçbir zamanda bilmedim.
Bu konu açılacak olursa bu bilgiyi vereceğim. Fakat açılması için bir neden göremiyorum. Şimdi Varşova'da yapacağın işlerle meşgul olalım mı? Bunları bu gece tamamlamamız şart. Sabah iki kuryenin Berlin uçağıyla buradan ayrılması gerekiyor. Bu iş ayarlandı. Seninle Mülheim'da ineceğiz. Orası Fransız-İsviçre sınırına çok daha yakın. Bir gecede Montbéliard'a dönersin. Böylece Avrupa'daki işin de bitmiş olur.
Victor ellerini çekti. Alman uçağıyla mı gideceğiz?
Çok endişeli bir Varşova komutanının gösterdiği nezaket sonucu bunu sağladık. Kendisi başrolü oynadığı pek çok filmi seyretmiş. Bunların hepsi de porno filmi sayılıyor.
6. kısım. Münih'in batısındaki hava koridoru. 3 motorlu Fokker uçağın tanklarına yakıt dolduruldu. Münih'teydiler. Varşova'dan sabah erken ayrılıp Prag'a uğramışlardı. Yolcuların çoğu Münih'te inmişti. Uçak Mülheim'a da uğrayacaktı. Dönüş yolculuğunun son noktası sayılırdı bu havaalanı. Victor uçağın rahat kamerasında Lubok'un yanında oturuyordu. Çek pek sakin gözükmekteydi ama Victor hiç de öyle değildi. Uçakta Stuttgart'a giden yaşlıca birinden başka yolcu yoktu. Neyse Victor'un korktuğu gibi başka yolcu da gelmedi ve kısa süre sonra Mülheim'de uçaktan indiler. Lubok onu yine kendi bildiği yollardan geçirerek Fransız-İsviçre sınırına doğru götürdü. Yeraltı örgütü üyeleri onların bindiği arabayı Lörrach civarında karşıladılar. Victor'a Alman üniformasının yerine giymesi için temiz fakat eski püskü bir elbise verdiler. O gece Ren'i de geçtiler. Nehrin kıyısına vardıkları zaman Çek elini uzattı.
Artık senden ayrılıyorum.
Fontaine şaşırdı. Plana göre Lubbock'un onunla Montbéliard'a kadar gelmesi gerekiyordu. Londra'nın ona vereceği talimatlar olabilirdi. İtiraz ederek Lubbock'un elini sıktı. Neden? Sanıyordum ki.
Biliyorum fakat türlü olaylar oluyor. Wiesbaden'da bazı sorunlar var.
Victor Çek'in elini sıkıca tuttu. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sana hayatımı borçluyum.
Sen de aynı durumda olsaydın benim gibi davranırdın. Bundan hiç kuşkum yok.
Cesur olduğun kadar da iyisin.
O Yunan keşişi benim Berlin'in yarısına şantaj yapabilecek bir sapık olduğumu söyledi.
Bunu yapabilir misin?
Lubbock olabilir diye cevap vererek kendisini tekneye çağıran Fransız'a baktı.
Başıyla işaret ederek geleceğini belirtti. Sonra Victor'a döndü. Elini çekerek hafif sesle konuşmaya başladı.
Beni dinle. O rahip başka bir şey daha söyledi. Roma hesabına çalıştığımı belirtti. Sen adamın bu sözlerle neyi kastettiğini anlayamadığını söyledin.
Özel olarak bilmiyorum fakat kör değilim. Bunun Selanik treniyle bir ilgisi var.
Bu bütünüyle Selanik treniyle ilgili.
O halde Roma hesabına mı çalışıyorsun, kilise adına mı?
Kilisenin senin düşmanın olmadığına inanabilirsin.
Zenope mezhebi de düşmanım olmadığını iddia ediyor. Fakat soruma cevap vermedin, Roma hesabına mı çalışıyorsun?
Evet, fakat sandığın şekilde değil.
Lubbock,
Victor Çek'i omuzlarından yakaladı.
Sandığım bir şey yok, hiçbir şey bilemiyorum. Bunu anlayamıyor musun?
Lubbock soru sorar gibi baktı. Sana inanıyorum. Sana belki bir düzine fırsat verdim. Ama birinden bile yararlanmadın. İki tarafta da bazı kimseler var. Onlar senin bildiğini sandıkları şeyin yanında bu savaşın önemsiz kaldığına inanıyorlar. Bazı bakımlardan onlara hak veriyorum. Ama bu bilgiler sende değil. Hiçbir zamanda kağıtlar eline geçmedi. Bu savaşın kazanılması gerek. Aslında baban hepsinden daha akıllıydı.
Savarone mi? Ne söylüyorsun?
Fransızın tekneden seslendiğini duyan Çek geriledi.
Gidiyorum artık. Bu nedenler yüzünden bazı şeyler yaptım. Yakında durumu anlayacaksın. Kazimir'deki keşiş haklıydı. Onlar canavar. Kendisi de o canavarlardan biriydi. Fakat kiliseleri suçlama. Onların suçu yok. Bu fanatikleri barındıran kiliseler suçsuz. Hoşça kal Fontaine. Gerçeği bilmediğinden emin olmasaydım o bilgiyi elde etmek için seni kendi ellerimle öldürürdüm. Neyse, bir süre için seni rahatsız etmeyeceklerdir.
Çek birden dönerek tekneye koştu. Alçalmakta olan uçak tam gece yarısını beş geçe işaret verdi ve Montbéliard'a indi. Fontaine de elinde çantasıyla koşarak kırdan geçip hala sallanmakta olan uçağa yetişti. Kapı açıktı ve Victor çantasını içeriye atıp kendisini yukarıya almak için uzanan adamın elini tuttu. Neyse biraz uğraştıktan sonra yüzüstü uçağın içine düştü. Kapı hemen kapandı ve biri sert sesle pilota emir verdi. Motorlar birden homurtularını yükselttiler. Birkaç saniye sonra da yerden havalandılar. Fontaine emekleyerek yana yaklaşıp çantasını çekti ve arkasına yaslanarak derin bir soluk aldı. Karanlıkta birinin ''Aman Tanrım'' dediğini duydu. ''Sen ha?'' Victor böyle hayretle konuşan adamın olduğu tarafa baktı. Açık pilot yerinden ay ışığı içeriye süzülüyordu. Fontaine'in gözleri adamın siyah eldivenli eline takıldı.
''Stone, burada ne işin var?''
Fakat Geoffrey Stone cevap verecek durumda değildi. Gözlerini dehşetle açmış bakıyordu.
''Sonunda aman tanrım'' diye tekrarladı. ''Bizi kandırdılar. Senin öldürüldüğüne haber verdiler. Kazimir'de yakalanıp idam edildiğini bildirdiler. Sadece bir kişinin kaçabildiğini, senin kağıtlarını alıp gittiğini duyduk. Kurye Lubbock.''
Victor yanındaki madeni kola tutunarak güçlükle ayağa kalktı. ''Bu haberi kimden aldınız?''
''Yunan elçiliği aracılığıyla aldık haberi.''
Birden Lubbock'un sözlerini hatırladı. ''Sana belki bir düzine fırsat verdim ama hiçbirinden yararlanmadın. Bazı nedenler yüzünden bunları yaptım. Yakında durumu anlayacaksın. Neyse bir süre için seni rahatsız etmeyecekler.''
Lubbock harekete geçmiş ve şafaktan önce Londra'ya o haberi yollamıştı. Bu sayede ne başardığını anlamak için de fazla hayal gücüne gerek yoktu.
Yaptığımız işler ortaya çıktı. Hepimiz birbirimizi gözetliyor fakat ne hareket ediyor ne de aradığımız şeyi itirafa yanaşıyoruz. Brevard Donanma Bakanlığındaki salonun avluya bakan penceresinin yanında duruyordu. Büyük konferans masasının yanında duran Alec Teague ise son derece öfkeliydi.
Bana vız gelir. Beni ilgilendiren askeri haber almayı elinizde oynatmaya kalkmanız. Bütün örgütü tehlikeye attınız. Lodge Torrey'nin operasyonu da tehlikeye girdi.
Braverd pencereden bakarak dalgın dalgın konuştu. Yeni bir operasyon düşünün. İşiniz bu değil mi?
Tanrı belanızı versin.
Rica ederim Tigiu, sakin olun. Braverd döndü. Bu işte son sözü benim söylediğimi mi sanıyorsunuz?
Siz yetki sahibi kimseyi de zor durumda bıraktınız sanırım. Benim fikrim sorulmalıydı.
Braverd cevap verecekken durdu ve ağır ağır Tigiu'ya yaklaştı. Belki de haklısınız general. Uzmansız olduğunuza göre söyleyin bana, hatamız neydi?
Tuğ general buz gibi bir sesle Lebok diye cevap verdi. Elinizden kaçtı. Paranızı alıp Roma'ya yanaştı. Bu iş için uygun değildi o adam.
Kendisi sizin adamınızdı. Sizin dosyanızda kayıtlı biri.
Ama bu işe uygun değildi. İşimize karıştınız.
Braverd adeta feryat eder gibi konuştu. O Avrupa'da her yere gidebilir. Ona dokunmaya da imkan yok. Fontini Christi kaçsaydı Lübok onun peşi sıra her yere gidebilirdi. İsviçre'ye bile.
Bunu bekliyordunuz değil mi?
Açıkçası evet. Siz çok iyi bir satıcısınız general. Size inandım. Lodge Torrey'nin Fontini Christi'nin kafasından çıktığını sandım. Her şey ne kadar akla yakındı. İtalyan bu numarayı çevirip kendi işlerini halletmeye gidecekti.
Braverd bitkin bir tavırla oturdu. Durum böyle olsaydı onun bize geleceğini hiç düşünmediniz mi?
Hayır, topraklarını veya fabrikalarını kendisine geri vermenize imkan yoktu.
Tigiu kesin konuştu. Onu tanımıyorsunuz, tanımaya gayret etmemeniz de ilk hatanız zaten.
Evet öyle sanırım. Ömrümün çoğunu yalancıların yanında geçirdim. Onun için gerçeklere inanmam zordu.
Birden başını kaldırarak gizli servisin şefine baktı. Yüz hatları gerilmişti ve gözlerinden de bitkinliği okunuyordu.
Onun ölmüş olduğuna inanmadınız değil mi?
Hayır.
Ama ben bunun doğru olduğunu sandım. Öldüğüne göre de Roma'daki fanatikler ya da Zenope keşişleri yapmış olacaktı bu işi. Önce onun sırrını öğrenip sonra öldürdüklerini düşündüm.
Bunu yapsalardı kasada onların olurdu, sizin olmazdı veya İngiltere'nin eline geçmezdi. Zaten aslında bu sizin değildi.
Braverd Tigue'ye bakmamak için gözlerini kapatıp arkasına yaslandı.
Fakat bunun manyakların eline geçmesine de izin veremezdik.
Roma'daki çılgının kim olduğunu biliyoruz. Vatikan Donati'yi gözetleyecektir artık. Ortodoks piskoposluğu da bu işle ilgilenmeyeceklerine söz verdi.
Lübok da bunu sağlamak istemişti tabii.
Braverd gözlerini açtı, öyle mi?
Bence öyle. Lübok Nusevi'dir.
Braverd başını çevirerek Tigiu'yu süzdü. Bundan sonra işlerinize karışılmayacak general. Siz savaşınıza devam edin. Benim işim şimdilik yarıda kaldı.
Anton Lübok Prag'ın Venceslaus alanından geçerek bombalanmış katedrale girdi. Geride durarak saatine baktı. Tam vaktinde gelmişti. Yaşlı bir rahip perdenin arasından çıkarak günah çıkarma hücrelerine doğru yürüdü. Dördüncü hücrenin önünde bir an durdu. Bu Lübok'un beklediği işaretti. Lübok kilisede dua eden bir düzine kadar insana dikkatle baktıktan sonra perdeleri açarak günah çıkarma hücresine girdi.
Hafif bir sesle beni bağışlayın Peter diye mırıldandı. Fazla günah işledim. İnsanın vücuduna ve kanına kötülük ettim.
Kimse bunu yapamaz.
Lübok derin bir soluk aldı. Parola tamamdı. Siz Romalı mısınız?
Ses büyük bir küstahlıkla Roma kilisesinin temsilcisiyim diye cevap verdi.
Lübok o zaman sen bu tanrının evini kirletiyorsun diye fısıldadı. Donati hesabına çalışan herkes bunu yapıyor.
Sus, Tanrı'nın türlü yolları vardır.
Sen pisliksin. İsa seni görse üstüne tükürürdü.
Perdenin arkasındaki rahip nefesini zorlukla tutarak soludu. Sonra güçlükle konuştu. Ruhunuz için dua edeceğim. Fontini Christi'den ne haber?
Onun Lodge Torrey'den başka amacı yoktu. Hesaplarınız yanlışmış.
Rahip sert bir sesle bu olamaz diye fısıldadı.
Montbelliard'la buluştuktan sonra yanımdan ayrılmadı. Bildiğimiz belirli kişiler dışında biriyle de konuşmadı.
Hayır, buna inanamayız.
Birkaç gün sonra neye inandığınızın önemi kalmayacak. Hepinizin işi tamam. İyi insanlar icabınıza bakacaklar.
Ne yaptın Yahudi? Perdenin arkasındaki ses nefretle titriyordu.
Yapılması gerekeni peder. Lübok ayağa kalkıp sol elini cebine soktu ve sağ eliyle de birden perdeyi çekti. Rahip ortaya çıktı. İri yarı adam siyah cübbesiyle daha da boylu duruyordu. Yüzünden nefreti okunan rahip daha çok vahşi bir yaratığa benziyordu. Lübok cebinden bir zarf çıkararak şaşkın şaşkın duran rahibin önündeki dua rahlesine bıraktı. ''İşte paran, bunu donat diye ver. Nasıl biri olduğunu görmeyi istemiştim.'' Rahip kendisini topladı. ''Kalanını da öğrenmelisin. Adım Gaetamo, Enrici Gaetamo ve senin hesabını görmek için geri geleceğim.'' Lübok hiç sandan diye karşılık verdi ve uzanıp kandili söndürerek karanlık hücreden çıktı. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 158.